Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı Konuşa Konuşa programıyla karşınızdayım. Bugün Türkiye'de aşılama meselesini konuşacağız, koronavirüs aşısını konuşacağız. Ne durumda Türkiye, Avrupa ve Dünya ile kıyaslandığında geç mi kalındı, önde mi ya da eşgüdümlü bir süreç mi ilerletiliyor? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması vardı, Perşembe ya da Cuma günü aşılamanın başlayacağını belirtmişti. Çinli şirketin Sinovac'ın Türkiye'ye getirdiği aşının güvenirliği ile ilgili de tartışmalar var. Kimi ülkelerde koruyuculuk oranının %90, kimilerinde 70 ve 60 oranında olduğu belirtiliyor. Bunların hepsini bir konuğum var. Onunla konuşacağız. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Profesör Vedat Bulut. Vedat Bey, hoş geldiniz yayına.
Hoş bulduk Sayın Sarı. Merhabalar.
Vedat Bey, isterseniz ilk sorudan başlayalım. Türkiye aşılamada geç mi kaldı, yoksa diğer ülkelerle eşgüdümlü bir süreç yürütülüyor mu, ne dersiniz?
Bu gibi pandemilerde 30 günlük bir süreyi geç kalma olarak niteleme ihtimalimiz yok. Çünkü dünyayı saran bir küresel kriz var ve aşı üretim kapasiteleri belli kurumların. Bu yüzden acil kullanım onayı yönetmelik maddelerinin de 11 Aralık'ta eklendiğini düşünürsek bu gelmeleri aşıların ve bunların Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki 2-3 haftalık testlerin yapılmasıyla bu sürecin devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii ki daha küçük ülkeler, örneğin İsrail 7 milyon nüfusunun 1,5 milyon kadarını şu anda aşılamış durumda. Bunun dışında %3, %2 gibi rakamlarla aşılamayı başarabilmiş ülkeler de oldu. Türkiye'ye biliyorsunuz 3 milyon dozluk bir aşı geldi. Bunlar Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu'nda testleri yapıldı. Testlerden bahsederken bu acil kullanım onayı için gerekli olan, yani koruyuculuk ve güvenilirliğini açıklayan testler değil bunlar. İçlerinde zararlı bir madde var mı, toksik bir madde var mı, üretim sürecine dair herhangi bir hata var mı? Bunların deney hayvanlarında test edilmesiyle ilgili ve 2 haftadır devam ediyordu. Yarın da bu son sonuçlar çıktıktan sonra aşıların vurulmasıyla ilgili bir talimat sağlık müdürlüklerine, illere gidecek. Şu anda zaten aşının sevkiyatının başladığını ve bazı illerin soğuk hava depolarında aşının ulaştığını da biliyoruz. Biliyorsunuz ki 11 Aralık'ta acil kullanım onayı yönetmeliği çıktı. Ancak Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Sayın Cumhurbaşkanımız bakana dönerek Perşembe günü başlarız deyip Sayın Bakanım dediğinde bakanın da başının onaylamasıyla bu tarih hakkında bilgi almış olduk. Yoksa herhangi bir bağımsız bilim kuruluşunun bu verileri inceledikten sonra faz 3'e dair, Sinovac aşısının faz 3 verilerine dayalı bir açıklaması henüz toplumla paylaşılmış değil. Böyle bir rapor da sunulmadı zaten. Biliyorsunuz ki Brezilya'da ve Endonezya'da verilen rakamlar bir bilimsel yayın haline gelmediği gibi bir rapor da kabul edilemiyor. Türkiye'de verilerse Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu'nda ön veriler ara rapor niteliğindeydi. Toplam 10 bin, 12 bin kişilik bir rakamla çalışmışlardı sağlıklı gönüllüler üzerinde Türkiye'de. Ve bu plasebo, çift kör, randomize çalışmalarının 40 kadar hastaya ulaştıktan sonra plasebo ve aşı grubunun rakamlarını paylaşmayı düşünüyordu bilim insanları. Ama bu sayı 20'yi daha yeni geçmişken açıklamak zorunda kaldılar. Tabii ki çalışma devam etti. Kolu kırmış olmadılar çalışmada. Sadece rakamlarla ilgili bir alt çizgi bilim heyeti böyle bir açıklamanın yapılması zaruretini hissetmişlerdi. Şimdi aşı takviminde önümüzdeki Perşembe, Cuma eğer başlayacaksa bu 3 milyon aşının zaten nüfusun gerekli olan, aşılanması gerekli olan kısmının çok azına yeterli olacağı bugünden görülebilir. Bu rakam Türkiye'de 60'da 70 milyon civarında olması gerekiyor. 60-70 milyon insanın rapeliyle beraber bu 1,5 milyonluk bir aşı. O da %2'lik bir rakama denk gelir. Almanya ile ya da İngiltere ile benzeşir.
Peki Vedat Bey, aşılanması gereken sayı, nüfus sayısı 65-70 milyon olarak zikrettiniz değil mi?
Elbette, bu koruyuculuk oranlarıyla ilgili. Biliyorsunuz %50'nin üstünde koruyuculuk sağlamasını Dünya Sağlık Örgütü yeterli kıstas olarak görmüştü öncelikle. Onu söyleyeyim. %91 veya 80 gibi veriler alındığında nüfusun farklı katmanlarını düşünmeniz gerekiyor. Türkiye'de nüfusun %70'inin aşılanması durumunda bunun yeterli olabileceği epidemiyologlar ve halk sağlığı uzmanları tarafından öngörüldü. Türkiye'de kayıt dışı mültecileri de düşünürseniz eğer yaklaşık 85-90 milyon aslında bir nüfus var. Bu da 60 bin 65 bin gibi bir rakam yapar.
65 milyon.
120 milyon, evet 120 milyon doz aşı gerekir demektir. Haklısınız, doğru.
Peki neden 3 milyon doz aşı getirildi? Kimi ülkeler, Kanada başta olmak üzere, nüfusunun iki katı kadar aşı satın aldı. İşte Yeni Zelanda gibi ülkeler yine çok sayıda aşı satın alarak komşu ülkelere de aşıları dağıtma kararı aldı. Bu bütçeyle ilgili bir mesele mi, yoksa bir strateji, bir politika mı? Nedir bunun ardında yatan sebep?
Bence iki neden de bunun altında yatıyor. Birincisi bütçeyle ilgili yavaş yavaş alalım. Çünkü 50 milyonluk bir görüşme yapılmıştı. Hatta Şubat ayı sonuna kadar bu 50 milyonun Türkiye'ye transfer edileceği söylendi. Bu 3 milyon ilk parti mal ama 11 Aralık'ta geleceği söylenen ilk parti aşı ancak 28-29 Aralık'ta Türkiye gümrük sorununu da aşıldıktan sonra gelebildi. Ve ondan sonra zaten testler başladı. 50 milyonluk dozdan sonra belki alternatifler de düşünülüyor olabilir. Hatırlarsanız yine 1 milyon aşının Pfizer-BioNTech grubundan alınacağı ifade edilmişti. Önce Sağlık Bakanı tarafından sonra 25 milyonluk bir görüşme yaptığını söyledi. Yani bu doz miktarını artıracaklarını ve bunlarla ilgili görüşmeler elbette ki mümkündür. Alternatif bütçeyle ilgili sorun var. Biz çok iyi biliyoruz ki Kasım-Aralık ayında eczaneler, tedarikçiler ve doktorların ücretleri ödenemedi hastanelerde. Bu da şunu gösterdi bize, virüs bitmeden Türkiye'de bütçe bitti. 2021 sağlık bütçesi yayınlandığında biz bu bütçeyi de eleştirdik. Çünkü pandemiye dair farklı yaklaşımlar yoktur bütçede. Yani bu pandeminin seyri farklılaşırsa bir bütçe payı eklemek gibi bir durum yoktu. Kötü senaryolara göre planlanmamış bir bütçeyle karşı karşıyayız. Zaten bu yıllardır bizim Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinde olağandır. Haziran ayında bütçe biter, ek bir bütçe yapılır. O da Ekim'e kadar biter. Kasım Aralık'ta da kimseye para ödenmez. Bu yıllardır böyle gidiyor ve borç yuvarlanır bir kar topu gibi Türkiye'nin cari açığını arttırarak devam ediyor. Halk sağlığını da kötü etkiliyor tabii ki bu durum.
Peki Vedat Bey, altyapısına baktığımızda sağlık sisteminin gelecek mesela çok sayıda aşı, belki 3 milyon doz getirilmesinin sebebi de bu olabilir mi? 50 milyon ya da 100 milyon dozun saklanabileceği, korunabileceği altyapıdan yoksun mu Türkiye? Ne dersiniz? Orada durum nedir?
Tabii hemen söyleyeyim. Bu biliyorsunuz artı 4 artı 8 derecede saklanabilecek aşılar için Türkiye'de lojistik ve stoklama sorunu düşünülemez. Ancak aile sağlığı merkezlerinde böyle bir sorun var. Yani bir aile sağlığı merkezine bağlı 3 bin 4 bin nüfus var ise ki zaten öncelikli grup olarak 65 yaş üstünü aldılar sağlık çalışanları dışında. Bu buzdolaplarını şu anda kaldırabileceği miktar ama tüm nüfusu aşılama kampanyasına giriştiğinizde bu 3-5 bin rapeli ile beraber 10 bin dozu stoklayabilecek buzdolapları aile sağlığı merkezlerinde yok. Birinci öncelikli grubu yaptıktan sonra bir destek gerekiyor aile sağlığı merkezlerine. Soğuk hava depoları, frigorifik sistemler veya taşıma sistemlerinde artı 4 artı 8 derecede 50 milyon dozun ya da 100 milyon dozun saklanabilmesiyle ilgili Türkiye'de sorun yok. Pek çok sayıda depo var böyle.
Peki toplumda Çin aşısı ile ilgili kafalarda hala soru işaretleri var. Çin aynı zamanda virüsün de yayılma ve ortaya çıkma merkezi, üssü. Ne dersiniz? Bu soru işaretleri nasıl giderilir? Nasıl güven tesis edilir? Sizin gözlemlerinizden bu aşının uygulanması güvenli ve vatandaşlara tavsiye edebileceğiniz bir durum mu?
Bu aşının güven duyulabilmesi için yapılması gereken tek bir şey var. Bilimsel bir yayının yapılması, tüm bilim insanlarının bunu şeffaf bir şekilde görmesi. Bu pandemi döneminin bilim için bir şans dönemi olduğunu da söyleyebilirim. Şöyle ki tüm yayınlar şeffaf bir şekilde paylaşıldı ve uluslararası prestijli saygın dergiler telif hakkı aramaksızın tüm okuyuculara ya hem kamuya hem bilim insanlarına açık bir şekilde bu makaleleri paylaştırar. Herhangi bir telif hakkı da aramadılar. Biliyorsunuz bu gibi derinliklere ulaşmak için oldukça yüklü ücretler ödemek gerekiyor. Ama pandeminin şartları nedeniyle böyle yapıldı. Bir bilimsel yayın yayınlanması lazım ve bunu yorumlayabilmemiz lazım. Şimdi endişenin kaynağı şu, faz 3 çalışmasını henüz raporlamamış bir aşıdan bahsediyoruz. Yan etkileri, koruyuculuğu ile ilgili yüzdeler bilinmiyor. Bir bulanıklık var, faz 1, faz 2 sonuçları var ama faz 3 ile ilgili sonuçları hızla yayınlamak gerekiyor. Brezilya, Endonezya, Şili, Çin ve Türkiye verileri bir bütünleştirilerek Sinovac tarafından yayınlanmalı. Bu şeyi kaldıracaktır ortada. Yani güvensizliği kaldıracaktır. Biz en baştan şunu söylüyoruz. Aşıların menşeinin bir kıymeti yok. Yani böyle bir yanlış algı var dünyada. Çin malı olunca işte kalitesiz de Alman malı olunca kaliteli gibi bir anlayış yanlış bir durum. Çünkü artık teknoloji küresel ve insan kaynakları da küresel. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki Çin'de yatırım yapan firmalar bu biyoteknoloji alanında batılı sermaye ve batıdaki fabrikalarda çalışan insanlar da biyoteknoloji alanında çok çalışan Çinli ve yazılım alanlarında, informatik alanlarında çalışanlar da Hindistan'da. Bunu herkesin bilmesi lazım. Yani insan kaynakları açısından küresel bir ortamda böyle aşının şu ülkeden ya da bu ülkeden üretildiğine ilgili bir kaygı kimse de olmasın.
Yani
Önemli
vatandaşlar
olan
aşı
veridir.
olmaktan kaygı
Biz her
duymuyorsunuz.
zaman elbette yeter ki bu veriler paylaşılsın. Yani raporlansın, bir bilimsel makale olsun ve bizler de görelim işte yan etkileri, ateş şu kadar yapıyor, işte lenf nodu şişmesi şu kadar yapıyor, şöyle şöyle anafilaksi ya da alerjiyle ilgili etkiler şunlar. Bunlar yüzdeler olarak belirir. Bir de koruyuculuğu %90 mı, 95 mi? Çünkü bu niçin önemli? Koruyuculuğun %70 olması durumda alacağınız aşı miktarı farklılaşır. Nüfusun %70'inde koruyuculuk sağlayabilmek için. %90 koruyuculuğu varsa bu sefer daha az sayıda aşı alabilirsiniz. Yani bunların tümünü bir değerlendirmek gerekiyor. Şu anda böyle bir belirsizlik. Biraz da Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı güvensizlik buna neden oldu. Yani pandeminin başından itibaren hatırlayın bir şöyle tarihi kronolojik sırayı maskeden başlayan bir belirsizlik süreci. İşte maske eczaneden alınacak, peçeteden alınacak. Arkasından 10 Nisan'da birdenbire gece 12'de bir sokağa çıkma yasağı. İşte 65 yaş üstü uygulamalar olsun. Yani bu karmaşa insanlara Sağlık Bakanlığı'na güven kaybedilmesini sağladı. Hatta son dönemde çok iyi göreceksiniz bir kamuoyu anketinde Türk Tabipleri Birliği güvenilirlik sırasında kamuoyunda 4. sıraya yükseldi. Ve Cumhurbaşkanlığı ve parlamentonun çok daha önünde yer aldı. Bu da şunu gösteriyor. Eğer bilimsel olarak konuşursanız yurttaşlarımızın anlayacağı bir şekilde bu verileri aktarırsanız vatandaş güven duyuyor. Sağlık Bakanlığı'nda böyle bir güvensizlik var. Kapalı kapılar ardında işlemin yapmasından kaygılı. Örneğin hiç kimse şu anda aşının her bir dozuna kaç lira para verildiğini Türkiye'de bilmiyor. Bu ticarisi olamaz. Yani bu gibi ihaleler ya da doğrudan alımlar. Aracı şirketler bunlar gizlilikle yapılmaması lazım. Güvensizliği sağlayan bu. Bu güvensizliği ortadan kaldırırlarsa iyi olur. Bunun da tek bir yöntemi var. Meslek örgütleriyle, sendikalarla, sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışmak. Zaten Batı bunu böyle başarabildi. Yani İngiltere örneğine baktığımızda Union'larla ve meslek örgütleriyle çalıştı. Almanya zaten Robert Koch Enstitüsü bilim insanlarıyla beraber onların da belirlediği konulara herhangi bir müdahale etmeden, herhangi bir politik müdahale yapmadan katkı sağladı Almanya. Böyle başarılı olabilmek açısından toplumun katkısını sağlamak. Onun için de meslek örgütlerine paydaş kılmak, sendikalara paydaş mesela örnek vereyim size.
Evet.
Şimdi, sağlık çalışanları insan kaynakları. Yani bu aşıyı yapacak insanlar sonuçta uygulayacak insanlar. Sağlık çalışanları. Peki Türkiye'de acaba kaç tane aile sağlığı merkezinizde hemşire ve doktor açığı var? Oradaki yurttaşlarımıza bu aşılar nasıl ulaşacak? Kayıt dışı mültecilere nasıl ulaşacak? Ya da cezaevlerinde ve göçmen kamplarında veya yaşlı bakım evlerindeki insanlara ulaşma ile ilgili herhangi bir algoritma üretildi mi? Bunlarla ilgili sorunlar var. Bunları ortadan kaldırmak için de işin uzmanlarıyla birlikte çalışmaları gerekiyor. Hani politik kararlar vermemek gerekiyor. Bakın bizde 1 Haziran normalleşme kararı bile aslında pik indirilmeden yani hasta düzeyleri aşağıya çekilmeden verilmiş erken bir karar oldu ve bu kararın bedelini de biz fazladan ölümlerle Ekim-Kasım'daki bu yüksek rakamlarla, ki hatta bu rakamların üstünü örttüler. Biliyorsunuz vakayla hastanın ayrı şeyler olduğu söylendi, ayrı saydıklarını söylediler. Rakamlar 1.000 açıklanırken daha sonra 30 binlik, 40 binlik, 50 binlik rakamlar açıklamak zorunda kaldılar. Bunun nedeni de 1 Haziran'daki erken açılmaydı. İşte turizm kaygılarıyla, eğitim kaygılarıyla ya da bir takım ulusal güvenlik bahanelerine sığınarak bunları yapmak yanlıştı. Türkiye'deki sorun bu oldu.
Peki
Güvensiz
Levent
değil.
Bey, Sinovac'la ilgili de çeşitli iddialar ortaya atıldı Çin aşı şirketiyle ilgili. Geçmişte ürettiği kimi aşıların başka ülkeler tarafından kabul edilebilmesi adına rüşvet verdiklerini de itiraf eden üst düzey yetkililer oldu. Bu açıdan kafalarda bir soru işareti var. Yine bir diğer mesele de aşı takip sisteminin verildiği şirketle ilgili Sayıştay söz konusu şirketle ilgili 2013 yılında hazırladığı raporda sürecin yanlış işletildiğini, şirketin yanlış veri ürettiğini ve milyonlarca doz aşının bozulduğunu tespit etmişti. Çok pardon, 2018'deki raporunda belirtmişti bunu. Yine yapılan ihalede aşı takip sistemi söz konusu şirkete verildi. Yani süreçlerin şeffaf yürütülmemesi kafalardaki soru işaretlerini besleyen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor mu? Ne dersiniz?
Elbette burada şöyle bir sorun var. Türkiye'de aslında bu sorunun çözümü çok basit. Batı'da satın alan, ruhsatlayan ürünü sahada kullanan ve sonra denetleyen tek bir organın olduğu başka bir ülke yok. Yani bu Türkiye'de bu dört organ da sadece devlete ait. Yani hem denetliyor, hem ruhsatı veriyor, hem satın alıyor, hem de sahada uyguluyor. Bu yanlış bir uygulama. Bakın şimdi Batı örneklerine. Ruhsatlayan organizasyon bağımsız bir organizasyon. Trump'la Fauci arasındaki çatışmaları, tartışmaları bir hatırlayalım. Yani orada bir FDA başkanı devlet başkanıyla tartışabiliyordu. Türkiye'de böyle bir şey hayal bile edemezsiniz. Türkiye'de böyle bir sorun var. İkincisi, ruhsatlayıp satın aldığınızda şöyle bir sorunuz var. Acaba çıkar ilişkileri devreye giriyor mu? Bütün insanlar bunu düşünürler. Bu çıkar ilişkilerini yok etmenin yöntemi de yine ruhsatlayan organizasyonu, denetleyen organizasyonu ayırmaktır. Sadece burada sahada uygulayıcı olarak ve satın alan organizasyon olarak Sağlık Bakanlığı görev almalıdır. Bunun dışındaki kısımların bağımsız kuruluşlara, özel kuruluşlara verilmesi gerekiyor. Biz Türkiye'de son dönemde Merkez Bankası'nın bile özelliğini yok etmiş durumdayız. Yargının bağımsızlığını yok etmiş durumdayız. Burada da benzer bir sorun var. Bu tip yapılarda sorun yaşanır. Şimdi gelelim bu şirketlerle ilgili iddialara. Bütün şirketlerle ilgili böyle iddialar var. Onu söyleyeyim. Yani şu anda aşı çalışmalarını faz 3 aşamasına getirmiş olan 6 firma ile ilgili bu tip değişik ülkelerde değişik iddialar oldu. Ki bu ilacı Türkiye'de dağıtımını yapan yerli şirket daha bizim rutin aşı takvimimizdeki iki aşıyı da yine Çin'den ithal ediyor ve Sağlık Bakanlığı'na veriyor. Bunlarla ilgili tabii ki bozulması halinde Sayıştay bununla ilgili rapor tuttuğunda bu firmalardan bu ücretler geri alınmıştır. Yani Sağlık Bakanlığı zaten böyle yapmak zorunda. Çünkü Sayıştay'ın ben çalışma mekanizmasını biliyorum. Eğer bir mal alındıysa ve bozulduysa işte şu anda devlet malzeme ofisini kullanıyorlar. Ama bu ihalenin teknik şartnamesi ve aşamaları kamu hastaneleri genel müdürlüğünde yapıldı. Böyle durumlarda bu her teknik şartnamede yer alır. Bir mal bozuk çıkarsa bunun parası ödenmez. Bu şirket 2016'da bir yapısal değişikliğe gitmişti Türkiye'de. Bir hisse değişimi de oldu o dönemde. Ve sonuçta elbette ki tedarikçi olarak her firmanın çalışmasında bir sıkıntı yok. O bir alandaki bir açığı gördü. Ne vardı? İşte Rusya'dan ve Çin'den getirilen biyoteknolojik ürünler daha ucuz elde edilebiliyor ve daha fazla karlılık sağlayabiliyor. Rekabet etme açısından bu pazarlardan Türkiye'ye giriş yaptı. O ürünleri getirdi. Ve Sağlık Bakanlığı da birçok kalemde bu şirkette çalışıyor. Ben şirket isimlerini kullanmıyorum biliyorsunuz genel olarak. Yani uygun görmem. Bu iddialar her şirketle ilgili vardır. Eğer Sayıştay bu denetimde bunu yakalamışsa, Sağlık Bakanlığı eğer bu parayı vermiş, iadesini istememişse ya da mahsup etmemişse daha sonra ya da parayı geri almamışsa sorumlusu Onlardır. Onlardan diğerleri de tahsil edilir. Yani bu böyledir. Sayıştay'da 5 yıl bile geçse, 4 yıl bile geçse o para bir şekilde geri döner.
Peki son olarak şunu sorayım. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öngördüğü ya da açıkladığı gibi Perşembe veya Cuma günü aşılama başlarsa, sizin bahsettiğiniz 65-70 milyon sayısına, aşılama miktarına ne zaman ulaşılır? Bunun için bir öngörünüz var mı?
Ben bunun tahminini yaptım daha önce. Şöyle, eğer bu 50 milyonu Ocak-Şubat'ta getirirlerse ve daha sonraki 70 milyonluk dozu da hani Mayıs ayına kadar getirirlerse bu kampanyanın Temmuz ortalarında ya da Temmuz sonuna kadar bitirilebilmesi mümkün. Ama aşıların satın alınması gecikir ve ikinci, üçüncü öncelikli grupları daha sonra aşılayacağız derlerse bu o zaman bu kampanya 2021'in Aralık ayına kadar uzar. En geç öyle tahmin ediyorum ve öyle olmasını umuyorum. Ama iyi bir kampanyayla bu Haziran, Temmuz gibi toplumun %70'ini aşılamış ve toplumsal bağışıklığı sağlamış olabiliriz.
Peki. Vedat Bey, yayına katıldığınız için teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ediyorum Sayın Sebe. Ahval dinleyicilerine, izleyicilerine sevgiler, saygılar.
Teşekkür.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.